Ayrım 14.
6. Kızıl Bulut'un Savaşı. 1866. 27 Mart. Başkan Johnson Medeni Haklar Kanunu'nu veto ediyor. 1 Nisan. Kongre, Başkanın Medeni Haklar Kanunu vetosunu göz önüne almayarak Birleşik Devletler'de doğan her kişiye Kızılderililer dışında eşit haklar tanıyor. Başkan kanunu zorlaması için orduya yetki tanıyor. 13 Haziran. Birleşik Devletler Anayasası'nda zencilere yurttaşlık hakları tanıyan 14. değişiklik eyaletlerinin onayına sunuluyor. 21 Temmuz. Londra'daki kolera salgınında yüzlerce kişi ölüyor. 30 Temmuz. New Orleans'da ırkçı boykotlar düzenleniyor. Werner von Siemens dinamoyu keşfediyor. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Witter'ın Kar Mahpusu adlı eserleri yayımlanıyor. 1867. 9 Şubat. Nebraska 37. eyalet olarak birliğe kabul ediliyor. 17 Şubat. Süveyş kanalından ilk gemi geçiyor. 12 Mart. Son Fransız birlikleri Meksika'dan ayrılıyor. 30 Mart. Birleşik Devletler Alaska'yı Rusya'dan 7 milyon 200 dolara satın alıyor. 20 Mayıs. Londra'da John Stuart Mill'in kadınlara oy hakkı tanınması için sunduğu kanun tasarısı parlamento tarafından reddediliyor. 19 Haziran. Meksikalılar İmparator Maximilian'ı idam ediyor. 1 Temmuz. Kanada Dominyonu kuruluyor. 27 Ekim. Garibaldi Roma üzerine yürüyor. 25 Kasım. Kongre kuruluyor. Başkan Johnson'ın ağır suçlardan ve hatalı tutumlardan yargılanması kararına varılıyor. Alfred Nobel dinamiti keşfediyor. Christopher L. Scholes ilk daktilo makinesini yapıyor. Johann Strauss Mavi Tuna'yı besteliyor. Karl Marx Das Kapital'in ilk bölümünü yayımlıyor. Bu savaş durup dururken fışkırmadı bizim topraklarımızdan. Bu savaş büyük babanın topraklarımızı karşılığında hiçbir şey ödemeden almaya gelen ve topraklarımızda birçok kötü işler yapan çocukları tarafından getirildi. Bu belanın sorumlusu büyük baba ve onun çocuklarıdır. Biz yalnızca ülkemizde barış içinde yaşamak ve halkımızın gönencini, iyiliğini sağlamak için elimizden geleni yapmak istedik. Ne var ki büyük baba topraklarımızı yalnızca bizi öldürmeyi düşünen askerleriyle doldurdu. Burada hava değişikliği için ayrılan bir takım halkımız ve kuzeye avlanmaya gidenlerimiz askerlerin saldırısına uğradı. Kuzeye vardıktan sonra da başka yönden gelen bir takım askerlerin saldırısıyla karşılaştılar. Şimdi geri dönmek istiyorlar ama askerler orada durarak yurtlarına dönmelerini engelliyorlar. Bence bunun daha iyi bir yolu var. İki halk bozuştu mu, iki tarafın silahları bırakarak bir araya gelmeleri, sonunu birlikte gözden geçirmeleri ve barışçı bir çözüm yolu bulmaları en iyisidir. Brulo Siyularından Benekli Kuyruk. 1865 yılı yaz sonlarında ve güzünde Powder Irmağı bölgesindeki Kızılderililer askeri güçlerini kurarlarken Missouri Irmağı'nın yukarılarında bir Birleşik Devletler Anlaşma Komisyonu yol alıyordu. Komisyon üyeleri ırmak boylarında rastladıkları her Sioux köyünde duruyor, bulabildikleri önderlerle konuşuyorlardı. Son zamanlarda Dakota bölgesine vali atanan Newton Edmonds bu komisyonun başkanı durumundaydı. Komisyonun bir başka üyesi ise 3 yıl önce Santee Sioux'larını Minnesota'dan süren uzun tacir Henry Sibley'di. Edmonds'la Sibley ziyaret ettikleri Kızılderililere battaniyeler, şeker pekmezi, bisküvi ve daha başka şeyler armağan ediyorlar ve onları yeni anlaşmalar imzalamaya ikna etmekte hiçbir güçlük çekmiyorlardı. Aynı zamanda Kara Tepelere ve Powder Irmağı bölgesine ulaklar salarak savaşçı reisleri gelip imza atmaya çağırıyorlar ama reisler General Connor'ın istilacılarıyla savaşmakta olduklarından bu çağrılara karşılık vermiyorlardı. O yılın ilk yazında beyazların iç savaşı sona ermişti. Beyazların batıya göçü bir çığ gibi büyüme belirtileri göstermekteydi. Anlaşma komisyonu üyelerinin istediği Kızılderilileri topraklarından geçme, oralarda yol yapma ve demir yolu kurma izniydi. Komisyon üyeleri güz bitiminden önce Sioux'larla 9 anlaşma yapmış bulunuyordu. Anlaşma yapılan Sioux kabileleri arasında Buller, Hunkpapalar, Oglalalar ve Minnochucular da vardı ve bunların savaşçı reislerinin çoğu Missouri üzerindeki köylerin çok uzağındaydılar. Washington'daki hükümet yetkilileri bu anlaşmaları Kızılderili düşmanlıklarının sonu olarak kutluyorlardı. Ovalık Kızılderililerin en sonunda yatıştırıldığını söylüyorlardı. Connor'ın Powder Irmağı seferinde Kızılderililerin öldürülmesi için 1 milyon dolar harcanmış, yüzlerce asker canını vermiş, sınırdaki yerleşmecilerin birçoğu boğazlanmış ve büyük mal kaybına uğratılmıştı. Artık böyle pahalı seferlere gerek duyulmayacaktı. Vali Edmonds'la komisyon üyeleri tek bir savaşçı reis tarafından imzalanmadığı için anlaşmaların hiçbir anlam taşımadığını çok iyi biliyorlardı. Komisyon üyeleri bu anlaşmaların kopyalarını Kongre tarafından onaylanmak üzere Washington'a yolladıkları halde Kızıl Bulut ve öteki Powder Irmağı reislerini yeni yeni anlaşmalara imza atmak için kendilerine uygun düşen herhangi bir yerde buluşmaya ikna etme çabalarını sürdürüyorlardı. Bozeman yolu Laramie Kalesi'nden Montana'ya giden en önemli yol olduğu için kaledeki askeri görevliler Kızıl Bulut ve öbür savaş önderlerini kuşatmayı kaldırmaları ve en yakın bir tarihte kaleye gelmeleri yolunda ikna etmek zorundaydılar. Alaylardan birinin komutanı olarak Laramie Kalesi'nden atanan Albay Henry Maine Danner, Kızıl Bulut'la kendisi arasında aracılık edecek Harmonia Jim Bridger ya da Backward gibi güvenilir birini tutmaya kalkıştı. Ama Connor'ın istilasıyla Kızılderili kabilelerinin öfkelerinin en yüksek noktasına erişmesinden sonra hiç kimse Powder Irmağı bölgesine gitmek istemiyordu. En sonda Maine Nader vakitlerinin çoğunu kale çevresinde geçiren 5 Sioux'yu, Koca Ağız, Büyük Kaburga, Kartal Ayak, Toz Koparan ve Küçük Karga ulak olarak tutmayı kararlaştırdı. Bile bile Laramie aylakları diye söze edilen bu Kızılderililer aslında birinci sınıf müteşebbistiler. Bir beyaz adam birinci sınıf bir yaban sığırı soygunu mu istiyor ya da Kızılderili kale deposundan erzak mı istiyor, Laramie aylakları nefis bir değiş tokuş düzenliyorlardı. Kızıl Bulut'un savaşında Kızılderililere cephane sağlanmasında önemli bir rol oynayacaklardı. Koca Ağız ile adamları 2 aydır sağda solda dolaşıyorlar, Laramie kalesine gelirler ve yeni anlaşmaları imzalarlarsa bütün savaşçı reisleri güzel armağanların beklediği haberini yayıyorlardı. 16 Ocak 1866'da ulaklar Dinelen Geyik ve Hızlı Ayı önderliğindeki umutsuz iki buyul çetesiyle birlikte döndüler. Dinelen Geyik halkının son zamanlarda çok at kaybettiğini ve Republican ırmağı dolaylarında avın azaldığını söylüyordu. Kızı yola çıkabilecek duruma gelir gelmez buyullerin büyük reisi Benekli Kuyruk da gelecekti. Benekli Kuyruk'un kızı öksürük illetine tutulmuştu. Dinelen Geyik'le Hızlı Ayı halkları için giyecek ve erzak alabilmek için anlaşmayı bir an önce imzalamak istiyorlardı. Peki ama Kızıl Bulut ne olacak diye soruyordu Albay Maine Danner. Connor'ın askerlerine karşı çarpışan önderler Kızıl Bulut, atından korkan delikanlı, kör bıçak neredeydiler? Koca Ağız ve öteki Laramie aylakları Albay'a savaşçı reislerin kısa bir süre sonra geleceğini söylüyorlardı. Özellikle güçlü soğuklar ayında onları telaşa vermeye gelmezdi. Haftalar geçti, sonra Mart başlarında bir gün Benekli Kuyruk'tan Albay Maine Danner'a Burul reisinin anlaşmayı görüşmek üzere yolda olduğunu bildiren bir haberci geldi. Benekli Kuyruk'un kızı Tez Ayak çok hastaydı. Benekli Kuyruk askerlerin hekiminin kızını yeniden iyileştirebileceğini umuyordu. Birkaç gün sonra Maine Danner Tez Ayak'ın yolda öldüğünü duyunca bir bölük asker ve ilk yardım arabasıyla yaslı Burul kafilesini karşılamaya çıktı. Dondurucu bir hava vardı ortalıkta. Irmaklar ve dereler donmuştu. Kahverengi tepeler yer yer karlarla örtülmüştü. Kızın ölüsü sımsıkı sarılmış ve katran ruhuyla tütsülenmiş bir geyik postunun içine konulmuştu. Bu kaba tabut kızın en sevdiği iki midilinin arasından aşağı sarkıtılmıştı. Tez Ayağın ölüsü ilk yardım arabasına aktarıldı. Beyaz midillileri arabanın arkasına bağlandı ve kafile Laramie Kalesi'ne doğru devam etti yoluna. Benekli Kuyruğun grubu kaleye vardığında Albay Maine Danner bütün garnizonu yaslı Kızılderilileri karşılamaya çıkardı. Albay Benekli Kuyruğu karargahına davet etti. Kızının ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Reis, Kızılderililerle beyazların barış içinde oldukları günlerde kızını birçok kez Laramie Kalesi'ne getirdiğini, kızının kaleden çok hoşlandığını, kızını kale mezarlığına gömmesine izin verilirse çok sevineceğini söyledi. Albay Maydener hemen verdi izni. Benekli kuyruğun gözlerinden yaşlar süzüldüğünü görünce hayrete kapılmıştı ki bir Kızılderili'nin ağlayabileceği hiç aklına gelmemişti o güne kadar. Albay güçlükle konuyu değiştirdi. Washington'daki büyük baba ilk yazda yeni bir barış komisyonu gönderecekti. Komisyon üyeleri gelene kadar benekli kuyruğun kale yakınında kalacağını umuyordu. Bozman yolunun yolculuk için güvenli bir duruma getirilmesi büyük bir acillik taşımaktaydı. Önümüzdeki ilk yaz Idaho ve Montana madenlerine yapılacak yolculukların çok muazzam olacağı haberini aldım, diyordu albay. Öyle sanıyorum ki fena halde yanıltıldık, diye cevap verdi benekli kuyruk. Ülkemizde bu kadar çok yollar kurularak büyük zararımıza ve tedirginliğimize yol açılması karşısında tazminat alma hakkını kazanmış bulunuyoruz. Üstelik yaban sığırlarını kaçırıyor, avlaklarımızı kurutuyorsunuz. Yüreğim kan ağlıyor. Şu anda iş konuşacak durumda değilim. Şimdilik bekleyip büyük babanın göndereceği temsilcilerle görüşeceğim. Ertesi gün Maydener tez ayak için askeri bir cenaze töreni düzenledi. Gün batımından hemen önce uzunca bir kafile üstü kızıl bir örtüyle kaplı bir topçu arabasına yerleştirilmiş tabutun ardından kale mezarlığına yürüdü. Bu ünlerin geleneklerine göre kadınlar tabutu bir sehpanın üstüne koyulur, üzerine taze bir yaban sığırı derisi örtülür, sonra sıkıca bağlanırdı. Gökyüzü kurşuniydi, müthiş bir rüzgar vardı. Alacakaranlık indiğinde sulu sepken başladı. Askerler verilen bir komutla yüzlerini dışa çevirdiler ve ardı ardına 3 top atışında bulundular. Sonra askerler ve Kızılderililer kaleye döndüler. Bir topçu takımı bütün bir gece tabutun başında kaldı. Çam odunlarından büyük bir ateş yaktılar ve gün doğuncaya kadar her yarım saatte bir hovitzerlerini ateşlediler. 4 gün sonra kızıl bulutla büyük bir grup oglala ansızın kalenin dışında belirdi. İlkin benekli kuyruğun kampında durdular. 2 Teton önderi görüştükleri sırada Maynader askerlerin eşliğinde kaleden çıktı. Onları davullu borazanlı bir törenle karargahına davet etti. Maynader kızıl buluta yeni barış komisyonu üyelerinin daha birkaç hafta kadar Laramie kalesine varamayacağını söyleyince oglala reisi buna çok öfkelendi. Oysa koca ağız ve öteki haberciler kendisine kaleye gelir gelmez anlaşmayı imzalarsa armağanlar alacağını söylemişlerdi. Silaha, baruta ve erzağa ihtiyacı vardı. Maynader kaleyi ziyaret eden oglalara ordu depolarından erzak sağlayabileceğini ama silah ve barut dağıtmak için hiçbir yetkisi olmadığını bildirdi. O zaman Kızıl Bulut anlaşmanın halkına ne kazandıracağını öğrenmek istedi. Daha önce de anlaşmalar imzalamışlardı ve öyle görünüyordu ki veren hep Kızılderililer olmuştu. Bu kez beyazların Kızılderililere bir şeyler vermesi gerekiyordu. Yeni komisyon başkanı E.B. Taylor'ın Omaha'da olduğunu hatırlayan Maynader, Kızıl Bulut'a Taylor'a telgrafla bir haber yollamasını önerdi. Kızıl Bulut kuşkuluydu. Tam bir güveni yoktu konuşan tellerin tılsımına. Ama bir süre sonra albayla birlikte kalenin telgrafhanesine gitmeye razı oldu. Bir çevirmen aracılığıyla büyük babanın Omaha'daki temsilcisine bir barış ve dostluk mesajı gönderdi. Komisyon başkanı Taylor'ın cevabı tıktıklarla geri geldi. Washington'da büyük baba, hepinizin onun ve bütün beyazların dostu olmanızı istiyor. Eğer bir barış anlaşmasına varırsanız size ve halkınıza dostluğunun bir belirtisi olarak armağanlar göndermek isteğinde. Erzak ve armağanlarla yüklü bir araba kafilesi Missouri Irmağı'ndan Laramie Kalesi'ne Haziran'dan önce ulaşamayacağı için komisyon üyeleriyle anlaşma yapmak üzere görüşeceğimiz günün 1 Haziran olarak saptanmasını istiyor. Bu cevap Kızıl Bulut'u etkilemişti. Albay Maydener'ın dobra tutumundan da hoşlanmıştı. Anlaşmanın imzalanması için otların büyüdüğü aya kadar beklemesinde bir sakınca yoktu. Üstelik bu kendisine Powder Irmağı'na geri dönmesi ve bütün dağınık Sioux, Cheyenne ve Arapaho çetelerine ulaklar salması için vakit kazandıracaktı. Laramie Kalesi'ne indiklerinde alışveriş yapacak Kızılderililere daha fazla yaban sığırı derisi ve tilki postu toplamaları için vakit kazandıracaktı. Maynader bir iyi niyet gösterisi olarak kaleden ayrılan oglalara az miktarda barut ve mermi verdi. Kızılderililer hoşnut bir edayla sürüp gittiler atlarını. Maynader, Bozman yolunun açılmasıyla ilgili hiçbir şey söylememişti. Kızıl Bulut hala kuşatma altında bulunan Reno Kalesi ile ilgili hiçbir şey söylememişti. Bu konuların konuşulması anlaşma oturumuna kadar ertelenebilirdi. Kızıl Bulut otların yeşerip göğermesini beklemedi. Mayıs ayında Laramie Kalesi'ne döndü. Yanında baş subayı atlarından korkan adamı ve binden fazla oglalayı da getirmişti. Kör Bıçak, birkaç köy Çeyen, Kızıl Yaprak ise kendi Burul çetesini getirdiler. Benekli Kuyruğun halkı ve öteki Burullerle birlikte Plat Irmağı üzerinde büyük bir kamp kurdular. Ticaret noktaları ve dükkanlar büyük bir canlılık kazandı. Koca Ağız ve Laramie aylakları hiç bu kadar iş çıkarmamışlardı hayatlarında. Birkaç gün sonra Barış Komisyonu üyeleri de geldiler. 5 Haziran'da komisyon üyelerinin ve çeşitli Kızılderili önderlerinin alışılagelmiş uzun konuşmalarıyla resmi görüşmeler başladı. O sırada Kızıl Bulut hiç umulmadık bir şekilde görüşmelere katılmak isteyen öteki Tetonların da gelmesini beklediklerini ve görüşmelerin birkaç gün ertelenmesini istedi. Komisyon Başkanı Taylor toplantının 13 Haziran'a bırakılmasına razı oldu. Kaderin bir oyunu sonucu 13 Haziran Albay Henry B. Carrington ve 18. Piyade Alayı'nın 700 subay ve erinin Laramie Kalesi dolaylarına eriştikleri gündü. Askerler Nebraska'daki Kearney Kalesi'nden beri yürümekteydiler. Yazın Montana'ya yapılacak yolculuğun zorlu geçeceği düşüncesiyle Bozman yolu boyunca bir dizi kale kurma emrini almışlardı. Bu seferin planları haftalar önce tasarlanıp kararlaştırıldığı halde anlaşmaların imzalanmasına davet edilen Kızılderililerden hiçbirine Powder Irmağı bölgesinin bu askeri işgali konusunda bilgi verilmemişti. Carrington, Laramie Kalesi çevresinde kamp kurmuş bulunan 2000 Kızılderili ile sürtüşmeyi önlemek için askerlerini kalenin 4 mil doğusunda durdurdu. Oraya kışın gelen Burul reislerinden biri Dinelen Geyik, askerlerin arabalarını boş alanda çember haline getirilişlerini uzaktaki çadırından seyrediyordu. Az sonra atına atladı, kampa gitti, nöbetçiler kendisini Albay Carrington'ın yanına götürdüler. Carrington kılavuzlarından birini çevirmen olarak çağırdı. Çubuklar yakıldı, tüttürüldü. O zaman Dinelen Geyik dosdoğru soru verdi. Nereye gidiyorsunuz? Carrington iştenlikle askerlerini Montana yolunu güven altına almak üzere Powder Irmağı bölgesine götürdüğünü söyledi. Sizin gittiğiniz bölgedeki Sioux'larla Laramie Kalesi'nde bir anlaşma imzalanmış bulunuyor, dedi Dinelen Geyik. Oraya giderseniz Sioux savaşçılarıyla çarpışmak zorunda kalacaksınız. Carrington ise oraya Sioux'larla çarpışmaya değil, yalnızca yolu korumaya gittiğini ileri sürdü. Bir yol için avlaklarını beyazlara satmazlar, diye diretti Dinelen Geyik. Onları ortadan kaldırmadığınız sürece yolu size bırakmazlar. Hemen arkasında da kendisinin bir Burul olduğunu, kendisinin ve Benekli Kuyruğun beyazların dostu olduklarını ama Kızıl Bulut'un oglalarının ve Minejoların Plat Irmağı'nın kuzeyine geçen beyazlarla mutlaka savaşacaklarını ekledi. Ertesi günkü anlaşma işlemleri başlamadan Mavi Ceketlilerin varlığı ve amacı Laramie Kalesi'ndeki bütün Kızılderililerce öğrenilmişti. Ertesi sabah Carrington kaleye geldiğinde komisyon başkanı Taylor onu reislerle tanıştırmaya ve zaten bildikleri şeyi Birleşik Devletler hükümetinin anlaşmaya rağmen Powder Irmağı bölgesinde bir yol açmayı tasarladığını onlara sessizce açmaya karar verdi. Carrington'ın daha ilk sözleri Kızılderililerin hep bir ağızdan karşı çıkışlarıyla boğuldu. Konuşmasını bitirdiğinde Kızılderililer kendi aralarında mırıldanıp yakınmaya devam ettiler. Kalenin yürüyüş alanında oturdukları çam sıralar üzerinde tedirgin bir şekilde kımıldanmaya başladılar. Carrington'ın çevirmeni fısıldayarak ilk sözü reislere bırakmasının belki de daha iyi olacağını belirtti. Sözü atlarından korkan adam aldı. Şimşek gibi sözlerle askerler Sioux ülkesine yürürse halkının onlara karşı savaşacağını açıkça ortaya koydu. İki ayda komutanlığın tek bir nalı kalmaz dedi. Sıra Kızıl Bulut'a gelmişti. Sırtında örtüsü, ayağında çarıkları ince gövdesiyle Kızıl Bulut ortaya çıktı. Ortadan ayrık düz siyah saçları omuzlarından beline kadar dökülüyordu. Geniş ağzı, kartal burnunun altında kararlı bir çizgi halindeydi. Barış Komisyonu üyelerini Kızılderililere çocuk gibi davranmakla suçlarken gözlerinden alevler saçılıyordu. Onları gerçekte orayı zorla istila etmeyi tasarlarken düzmece görüşmeler düzenlemekle suçluyordu. Beyazlar Kızılderilileri her geçen yıl biraz daha sıkıştırdılar diyordu. Sonunda Plat kuzeyindeki küçük bir ülkede yaşamak zorunda kaldık. Şimdi de son avlağımızı, halkın yurdunu yitirmek üzereyiz. Kadınlarımız ve çocuklarımız açlıktan ölüp gidecek. Ama ben kendi payıma oturduğum yerde açlıktan ölmektense savaşarak ölmeyi yey tutuyorum. Büyük baba bize armağanlar gönderiyor ve karşılığında yeni bir yol istiyor. Oysa Kızılderililer daha evet ya da hayır demeden Beyaz Reis askerleriyle yolu çalmaya çıkışıyor. Daha çevirmen Siyuca söylenen sözleri İngilizceye aktarmamıştı ki dinleyen Kızılderililerin iyice huzursuzlaştığını gören komisyon başkanı Taylor o günkü oturuma son verdi. Kızıl Bulut Carrington'ın önünden sanki orada değilmişçesine geçerek yürüyüş alanından Oglala kampına doğru ilerledi. Ertesi gün Tanyer'i ağırmadan Oglalar Laramie Kalesi'nden ayrılmışlardı. Bu olayı izleyen birkaç hafta boyunca Carrington'ın araba kafilesi Bozman yolunda kuzeye doğru ilerlerken Kızılderililer bu kuvvetin çapını ve gücünü değerlendirme olanağını buldular. 200 araba, alışılagelmiş cephane, borut ve başka askeri araçların yanı sıra ağzına kadar oraklar, duvar örme ve tahta kaplama araçları, tahta kapılar, pencere pervazları, kilitler, çiviler, 25 kişilik bir bandonun kullanacağı müzik araçları, sallanan iskemliler, yayık, tenekelerle konmuş yiyecekler sebze tohumlarıyla doluydu. Mavi ceketliler açıkça Powder Irmağı bölgesinde kalacaklarını umuyorlardı. Bazıları uşakları ve köpekleriyle birlikte karılarını ve çocuklarını da yanlarına almışlardı. Esas olarak köhne ağızdan dolma tüfekler ve birkaç da kuyruktan dolma Spencer karabinayla silahlanmışlar, dört parça da topçu desteği almışlardı. Kılavuzları Kızılderililerin Powder Irmağı yolu boyunca ilerleyen kafileyi izlediklerini çok iyi bilen Harmaniye Jim Bridger ile Beckford'tu. Askerler 28 Haziran'da Reno Kalesi'ne ulaşarak bütün bir kış ve ilk yaz kalede kapalı kalan iki bölük askerin yüreğine su serptiler. Carrington askerlerinin dörtte birini garnizon kurmaları için Reno Kalesi'nde bıraktı. Kendisi ise karargah noktası için bir yer aramak üzere kuzeye ilerledi. Artık Powder ve Tong ırmakları boyunca uzanan Kızılderili kamplarından yüzlerce savaşçı bu asker kafilesinin sağında solunda toplanıp bir araya gelmeye başlamıştı. Birlik 13 Temmuz'da Küçük Çamlık ve Büyük Çamlık çaylarının bir çatal meydana getirdiği yerde durdu. Mavi ceketliler orada Bighorn tepelerinin çam ağaçlarıyla kaplı yamaçlarının eteklerindeki çayırların, ovalık Kızılderililerinin en verimli avlaklarının tam orta yerinde ordu çadırlarını kurdular. Phil Kearney Kalesi'ni inşa etmeye başladılar.